Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halik Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar diliyoruz
hayırlı
size de.
Hayırlı akşamlar, teşekkür ederim.
Evet hocam, gündemimiz yine bir hayli kabarık diyebiliriz. Dilerseniz müsaadenizle sıcak gelişmeden başlayalım. Başbakan Binali Yıldırım hafta sonu Irak'taydı ki Irak'ta son dönemde aramız biraz limoniydi tabiri yerindeyse. Ve başbakan da işte iki gün boyunca hem Irak merkezi hükümeti yetkilileriyle hem de bölgesel yönetimle görüşmelerde bulundu. Gündemde ekonomik gelişmeler, terör ve Türkiye'nin Irak'taki varlığı Başika krize de sebep olmuştu. Başika üssü gibi konular vardı. Buradan başlayalım. Irak ziyareti neden önemli? 2017 yılının ilk yurt dışı ziyareti anlamına geliyor aynı zamanda bu ziyaret. Irak'ta gelinen noktayı da değerlendirmenizi istiyoruz. Buyurun.
Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Stüdyoya bugün gelmek de epey bir meşakkatli oldu.
Evet.
Dışarı kar, kış, hele ilhamın olduğu yer maşallah
evet.
Son 5-10 yıldır hiç görülmedik derecede bir kar ve rahmet bereket var. Sayın Başbakan Binali Yıldırım koltuğa oturduktan sonra söylediği bir söz vardı. Dostlarımızı artırıp düşmanlarımızı azaltacağız diye bir sloganla iş başına gelmişti. Buradaki espri şu. Davutoğlu dönemindeki Türkiye'nin tezleri %100 haklıydı.
Evet.
Yani bir kere onu
baştan söyleyelim.
Baştan söyleyelim. Ancak Türkiye baktı ki tek başına haklı olmak yetmiyor ve güçlü olmak gerekiyor.
Evet.
Ve Türkiye'nin de şu anda aynı anda hem Amerika'ya hem Rusya'ya hem Avrupa Birliği'ne hem İran'a hem Orta Doğu'daki terör örgütlerine karşı tek başına mücadele etmesi pek de mümkün görülmediği için
evet.
Türkiye şöyle bir yol izledi benim kanaatime göre. Güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan o koridor sadece PKK-PYD değil, bugünkü gazeteleri de dikkatlice bakılırsa işte 13-15 yaşında PKK'ya devşirilen o Kürt ailelerin çocuklarının itiraflarına bakılınca işte Almanya'dan İspanya'ya, Amerika'dan İsrail'e kadar birçok yabancı savaşçının PKK saflarında oradaki gençleri eğittiğini ve
evet.
Türkiye'yi de terörist olarak yaftaladığını bizzat o itirafçılardan öğreniyoruz.
Hı hı.
Yani Türkiye için hayat memat meselesi olan bu koridoru bertaraf etmektir. Bunun için de önce Rusya'yla anlaştı. İranlı ilişkileri belli bir düzeye koydu. Ve Irak'la da şu noktada ortak çözüm noktası buldular. Çünkü Irak merkezi yönetimi bizim Başika'daki kampımızdan çok rahatsızlanmaya başladı. Sebep
evet.
şu, yani ülke Nasreddin Hoca türbesine dönmüş. Yani ülkenin bir kısmını DAEŞ işgal etmiş.
Evet.
Kuzeyde bölgesel Kürt yönetimi var. PKK Şengal Dağı'nda ayrı bir bölge ilan etmiş. Yani ülkede 3-4 başlı yönetim olmuşken Irak ordusu Musul'u bir kurşun atmadan, hatta bankada $500 milyon parayla kaçıp terk etmişken Başika üstüne kafa takmasının perde gerisindeki nokta şuydu. Musul'u daha önceki programlarımızda anlattığımız gibi Musul Mondros'la birlikte İngiliz müstemleke yönetimine devrildiğinde o müstemleke yönetimi ki İngilizlerin bu sömürgeci güç olarak bulunuyordu oradan. Orada bir bağımsız devlet kurulmaya kalkıldığında oradaki Arap ve Kürt azınlığa referandumla sorulacaktı. Bunlar Türkiye'ye katılmak isterse öyle bir hakkı
evet.
vardı Musul'un. Dolayısıyla bugün diyelim ki Başika'daki Türk askeri üssü
evet.
zamanla oradaki bölge halkının gönlünü fethedip orada ağırlığını hissettirdiğinde ve Türkiye'de diyelim ki ileriki bir dönemde bir referandumla oradaki Sünni Araplara, Kürtlere, Türkmenlere siz Irak hükümetiyle mi, işte bölgesel Kürt yönetimiyle mi veyahut da Türkiye ile birlikte yaşamak arzusundasınız sorusu sorulma hakkı bize o devletin kuruluş belgesinde var. İşte bundan evet. korktuğu için Irak biraz da İran'ın fişteklemesiyle Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır almıştı. Türkiye'de bu kritik dönemde Başbakan Binali Yıldırım'ın ağzından şunu söyledi. Burası Irak toprağıdır, biz evet. bunu kabul ediyoruz. Bu kamp Irak topraklarında Irak devletinin izniyle kurulmuştur ve evet. hedefimiz Irak'ı bölüp parçalamak değil, ortak düşmanımız olan DAEŞ'i bu topraklardan atmaktır. Hı hı. Önce biz bu DAEŞ'i buradan bertaraf edelim, ondan sonra bakarız. Dolayısıyla evet. Irak'ı biz teskin etti. Irak'ında evet. İran'ın önceki gün basına yansıyan bir haber vardı. İran'a olan 1 milyar dolar borcundan dolayı elektriği kesildi. Evet. Yani Irak merkezi hükümeti öyle ki sırtını İran'a dayamıştı ama İran da dedi ki buraya kadar.
Evet.
Petrol zengini, su zengini ve dünyanın en büyük ilk 5 ülkesi arasında petrol ve gaz bakımından ülkede elektrik yok, İran'a bağımlı. Evet. Bir diğer konu çok dikkate gelmiyor. Mesela Fırat ve Dicle Bağdat'tan akıyor.
Evet.
Ve şu anda Irak'ta müthiş bir susuzluk sorunu var. Yani suyun olmadığından değil, merkezi şebekenin çökertildiği için. Evet. Yani bir ülkenin altyapısının yok edilmesi böyle bir şey. Yani nehir ayağınızın altından akıyor ama şehirde su yok.
Evet.
İşte Irak böyle bir konumda sıkışmışlık içerisindeyken Türkiye gibi güvenilir bir partnere de ihtiyaç duyduğu için Irak'ta Türkiye ile düşmanlık etmenin kendine çok fazla bir getirisi olmadığını gördü. Ve Türkiye de ona dedi ki Irak'ın toprak bütünlüğünü biz tanıyoruz. Bu ortak payda da zaten Suriye ile Rusya ile anlaşmasında da Irak ve merkezi yönetme anlaşmasında sihirli kelime şuydu. Toprak bütünlüğüne saygılıyız.
Evet.
Çünkü onların toprağını bölmeye çalışan güç aynı zamanda öbür yarısını da Türkiye'den bölmeye çalışıyor. O ortak aklın mesela diyelim ki Suriye'de bir PKK bölgesi oluşturulunca onun hemen karşısında Türkiye'den de aynı şeyi işte o Hendek kazan teröristlerin yaptığı şey oydu. Dolayısıyla Türkiye bir merkezi hükümetle ortak paydalarda anlaştı. Arkasından geldi Neçirvan Barzani ile Kuzey Irak evet. Bölgesel Kürt Yönetim Dışişleri Bakanı. Arkasından Mesut Barzani ile görüştü. Evet. Çünkü Barzani de orada sıkışmış durumda. Çünkü bir taraftan İran'ın desteklediği Golan Hareketi ve İran. Bir taraftan PKK. Bir taraftan Amerika NATO evet. ve Batı ülkeleri Barzani istemiyorlar. Çünkü hı-hı. Barzani Türkiye ile iş tutuyor. Talabani de istemiyor. Evet. Dolayısıyla Barzani'nin de tek müttefiki Türkiye. Dolayısıyla Türkiye ve o bölgede yalnız kalan aktörler kader onları hı hı. birbiriyle adeta evet. müttefik olmaya zorladı. Türkiye Binali Yıldırım bu Sayın Binali Yıldırım bu gezisinde Türkmenlerle de bir araya geldi. Evet. Onlara da şunu söyledi. Biliyorsunuz Irak'ta Suriye'nin aksine 1-2 milyonun üzerinde bir Türkmen nüfusu var. Mesela Suriye'de o kadar çok Türkmen yok. Evet. Ama Irak'ta hatır sayılır bir Türkmen nüfusu var. Tel Afer ve Kerkük bölgesi Tusurmatu'ya kadar. Yani hı-hı. İran sınırından bizim o şeye kadar Suriye sınırına kadar kuzey batı güneydoğu bir hat boyunca tamamen çoğunlukla Türkmen bölgesi var. Fakat Türkmenlerin de gariptir. Bir kısmı Şii, bir kısmı Sünni. Evet. Yani etnik olarak Türkler ama karışıklar ve Binali Yıldırım'ın orada verdiği mesaj şu. Etnik farklılıklarınızı bir kenara bırakarak Türkmenler olarak ortak paydada birleşip ve yeni kurulan bu Irak ve Orta Doğu düzeninde hakkınızı savunmanız gerekir ve evet. özellikle Tel Afer bölgesi başta olmak üzere yoğun olarak yaşadığınız bölgelerden ayrılmayın. Mesela bazılar diyor ki Türkiye bütün işte Arapları, Kürtleri hatta Müslüman olmayan o Ezidi Kürtleri bile alıyor ama Türkmenlere gelince niye yavaş davranıyor? Çünkü Türkiye Türkmenlerin orada kalmasını istiyor. Evet. Türkiye'ye bir geldikten sonra bir daha kolay kolay gitmiyorlar. Çünkü geleceğin dünyasında Türkmenlerin o bölgede yaşaması gerekiyor. Türkiye'nin hı hı. milli çıkarı açısından. Dördüncü olarak da Başika kampını ziyaret etti. Oradaki askerlerimizle görüştü. Ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı'yla da canlı bir telefon bağlantısı yapıldı. Hı hı. Dolayısıyla oradaki bütün erklerle bir şekilde Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmasıyla bir ahit tazelemesi söz konusu oldu. Hı hı. Ya böylece siz çok cephede birden savaşırsanız enerjinizi boşa harcarsınız. Çünkü Türkiye sabırla
Evet.
Ve istikrarla şunu yapıyoruz. Fırat Kalkan Harekatı'nda Elbap düşmek üzere. Buradan sonra Menbiç'e yönelecek. Hı hı. Fakat o Menbiç'e yönelmeyi de 20 Aralık, 20 Ocak'tan sonraya bırakıyor ki Trump yönetimiyle de anlaşıp bir kere o koridor meselesine bir kesin çözüm evet. getirmeyi Türkiye olmazsa olmaz olarak görüyor. Bu nedenle de çevresindeki o meşru işte hükümetlerle hı hı. bir şekilde ortak paydada buluşma bir toplantısıydı ve oldukça başarılı evet. oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü siz ülkeler arasında mutlaka menfaat çatışmaları olacaktır. Çatıştığınız alanları değil de ortak iş yapabileceğiniz noktalarda evet. bir proje geliştirip geleceğe yönelik adımlar atarsanız akıllıca bir politika izlemiş olursunuz evet. diye düşünüyorum.
Evet, Irak'ta yeni bir sayfa açıldı diyebiliyoruz artık. Şimdi bu ziyaretin önemli gündem başlıklarından biri de PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki yer işgal etme çabasıydı aynı zamanda. Sincar'ın ikinci bir Kandil olup olmayacağı tartışılıyor.
Hatta
buna müsaade
Türkmenler Kerkük'te evet. de PKK var dedi.
Evet, o da önemliydi. Şimdi ortak bir operasyon bekleyebilir miyiz Sincar'a ya da Kandil'e? Böyle bir sonuç çıkar mı bu
görüşmeden? Türkiye bir devlet aklı olarak hareket ediyor. Mesela Amerikalılara geçtiğimiz yıllarda şunu söyledi. Biz bu PKK'nın Fırat'ın batısına geçmesini istemiyoruz ve kırmızı evet. çizgimiz. Amerika'da tamam demişti. Şimdi ne oldu? Geçtiler. Ve evet. Türkiye'de diyor ki operasyon yapacağım. Şimdi biz Irak hükümetine dedi ki zaten o Şengal bölgesine şu an operasyon yapmak için çok erken. Çünkü Türkiye'nin önünde yapması gereken çok iş var.
Evet.
Şimdiden Merkezi Irak hükümetine diyor ki kardeşim, siz devletseniz otoritenizi gösterin, bunları buradan temizleyin.
Evet.
İşte benim de şu anda önümde yapacak işlerim var. Hmm. Ama o gün geldiğinde siz temizlememiş olursanız bu işi ben yapacağım şimdiden söyleyeyim diyor. Onlar da bunu kabul ediyor
ve
aklın ve mantığın yolu budur zaten. Yani evet. siz o kendini meşru hükümet sayan devlete diyorsunuz ki bak buradan bana tehdit geliyor.
Evet.
Siz başka üstünü kaldır diyorsunuz. Eğer bu tehditler ortadan kalkarsa zaten Başika'daki üstünde bir varlık hı hı. sebebi kalmaz. Ama diyor siz DAEŞ tehdidi bertaraf olmadan Şengal'den ve Kerkük'ten PKK unsurlar hatta Kandil'den temizlenmeden bu üst buradan evet. kalkmaz diyor. Dolayısıyla hem üstün oradan kalkmayacağını kibarca söylüyor hem eğer gücü yetiyorsa siz bunu önümüzdeki aylar içerisinde bertaraf edin ama bunlar hiçbirini yapmazsanız günü geldiğinde biz bunu yapacağız diye de şimdiden
ilan ediyor.
İlan ediyor. Evet. Yani bu çok yönlü bir politikadır. Hı
hı. Evet. Terörle mücadele demişken Türkiye haftalardır terörle hakikaten şehirlerde büyük bir mücadele ediyor. Maalesef bombalar patlıyor
evet.
ya da terör saldırıları gerçekleştiriliyor. Bunun bir örneği de geçen hafta İzmir'de yaşandı. Adliye önünde biri polis, biri de adliye çalışan iki kişi şehit oldu. Yine bu terör saldırılarının arkasında ne var soruları da sorulmaya devam ediyor hocam. Mesela bugün anayasa değişikliğinin görüşmeleri mecliste başladı genel kurulda. Acaba bu terör saldırılarının sebebi Türkiye'de yapılmak istenen anayasa değişikliği mi? Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de gerçekleşmesin diye mi bu terör saldırıları yapılıyor diye soru işaretleri doğuyor. Acaba siz ne dersiniz?
Şimdi Türkiye gibi imparatorluk bakiyesi olan ülkeler, mesela bak Rusya buna örnek gösterilebilir,
evet.
İngiltere böyle söylenebilir, işte Amerika diyelim ki kendine göre dünya imparatorluğudur, Çin gibi. Bu tür ülkelerde ya bir krallık vardır ya başkanlık vardır. Yani parlamenter sistem vardır ama parlamenter sistemin üstünde de bir üst yönetim vardır. Mesela işte parlamenter sistemin ve demokrasinin işte duayen ülkesi olarak İngiltere bilinir. İşte Magna Carta
evet.
Libertatum'dan beri 1300'lü yıllardan beri. Ancak İngiltere'de bir meclis var bir de senato var. Senatoda meclisin gösterdiği adaylar 750 ise kral için 2850'dir.
Evet.
Yani bir senato diye bir düzen kurmuşlar. Senatonun %50'den fazlasını kraliçe atıyor. Ve meclisin çıkardığı kararları senato onaylamazsa yürürlüğe giremiyor. Yani bize dünyaya göstermiş oldukları işte batı tipi demokrasi, hı hı, diyorsunuz. Öncelikle şunu ifade edeyim. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakında ipleri elinde tutanlar Orta Çağ derebeylerinin o bugünkü aristokratlarıyla sermayedarlardır. Halk evet, orada sürüdür. Şimdi işte İtalya bunu beceremediği için bakıyorsunuz İtalya'da aylardır, yıllardır doğru düz hükümet kurulamıyor. Ve Türkiye'de öyle olsun isteniyor. Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca bunu gördü. Hatta Sultan Abdülhamit Han cennet mekan bu meclisi mebusana açtığında bakıyor ki yani Müslüman ve Türklerden daha çok azınlıklar ve her kafadan bir ses çıkıyor. Evet. Parlamentoyu feshediyor. Yani bizim parlamenter sistem tecrübemiz Osmanlı'ya dayanıyor falan diyor ama Abdülhamit bakıyor bu sistemin devlete zarar verdiğini görüyor. Yani Türkiye'de son sözü söyleyecek bir merkezi otoritenin olması geliyor. Yani biz ta Oğuz Kağan döneminden beri yani bir kralın, bir padişahın, bir liderin peşinde kenetlendiğimizde zaferlere koşabilen evet, bir toplumuz. Böyle her kafadan bir ses çıktı ortamlarda patinaj yapıyoruz. İşte bakın 90'lı yıllar kaybedilmiş yıllardır. 70'li yıllar kaybedilmiş. Evet. Bir Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca 1950'de, 1980'li yıllarda ve bir de işte bu Erdoğan döneminde yükselişe geçti. Hepsinin ortak özelliği bu insanların böyle süper kahraman olmalarından değil, istikrarlı, hı-hı, bir yönetim. Yani evet, plan yapıyorlar, proje yapıyorlar, önlerini görebiliyorlar. 6 aylık, 1 yıllık hükümetler hangi icraatı yapacak da ülkeyi nereye götürecek? Dolayısıyla, hı-hı, da bunu bilenler canları pahasına ne olursa olsun bunu engellemeye çalışıyorlar. Türkiye mevcut durumuyla gitsin diye. Halbuki bu sistem çıkarsa bundan sonra mesela ben CHP'yi anlayabiliyorum. Kılıçdaroğlu'nu ve bütün CHP'lilerin buna karşı çıkmalarını saygıyla karşılıyorum. Hı hı. Sebep şu, zaten ortalama %25'lik bir oy tabanları var. Bunlar biliyorlar ki bundan sonra yani 60 sene bunlar iktidar olamayacaklar. Yani evet, Cumhurbaşkanlığı kendileri seçemeyecek. Eskiden işte bir yani amiyane tabirle antin kuntin bir takım düzenlemeler yapıyorlardı. İşte arada bir darbeciler geliyordu, yönetmelikleri, yasaları, tüzükleri değiştiriyor idi. Yani ortada bir meclis vardı ama bir de derin bir iktidar vardı ve bu derin iktidar her zaman CHP'nin güdümünde olan bir iktidardı. Evet. İşte Yargıtay'la yaptılar bunu, efendim Anayasa Mahkemesi'yle yaptılar, Genelkurmay vasıtasıyla yaptılar, yaptılar onu yaptılar. Ama şu anda halkın iradesiyle seçilen bir başkan ve meclisin denetiminden çıkacak olan bütün yasama, yürütme, yargı sistemine ölümüne karşı çıkıyorlar. Evet. Burada da haklılar. Diyorlar ki biz bundan sonra artık ezeli ve ebedi olarak Türkiye'nin kaderinde söz hakkı olamayacağız. Sadece, hı hı, yan unsur olacağız. Evet. Bunlar haklılar. Peki bunları anlıyorum ama bizim içimizdeki İrlandalılara ne oluyor? Yani bazıları yani adam muhafazakar, sağ görüşlü vesaire karşı çıkıyor. İşte bu Tayyip Erdoğan'ın vesaire. Ya kardeşim Tayyip Erdoğan bir fanidir. Yani diyelim ki bir ecel bir gün vaki olacak ve bu dünyadan göçecektir. Düşünün işte 82 Anayasası'nın Kenan Evren'e göre yapıldı filan dedi. 82'den 89'a kadar Cumhurbaşkanlığı yaptı Kenan Evren. Ondan sonra biz hala aynı anayasayla yönetiliyoruz. Kenan Evren'den sonra kaç tane cumhurbaşkanı geldi geçti. Evet. Bu nedenle de biz olayı hep böyle işte Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilecek, dizginlerine geçilecek. Aslında şu andaki parlamentonun da ben buradan endişelerimi söylüyorum. Cumhurbaşkanına çok fazla yetki vermeyip yetkilerin daha çoğunu meclise, daha azını cumhurbaşkanına vermelerini. Yani bir sonraki seçimde Ahmet Necdet Sezer gibi birisinin veya işte Ekmelettin gibi birisinin kaza ara seçildiğini düşünün. Ya bu nedenle de meclisin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesinde olan yetkilerin daha çok olması bir 50 yıl sonrası için, 30 yıl sonrası için bu memleketin daha çok hayrın olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani evet, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini budayalım anlamında değil. Bu yeni yasada yani meclis işin göbeğinde olması gerekir diye düşünüyorum. Bu halkın sağduyusu hiçbir zaman yanlış yapmamıştır tarih boyunca. Bundan sonra da yapmayacağına inanıyorum. Bu terör hadiselerine gelince de, hı hı, ölümüne içerideki ve dışarıdaki güçler bunu engellemeye çalışıyorlar. Evet. İzmir'deki suikastte DAEŞ KPC'nin, PKK'nın saldırıları artarak sürecektir ve bütün istihbarat raporları ve içimdeki korktuğum his inşallah yanılıyorumdur. Bu anayasa oylaması ve referandum süreci içerisinde bu defa halkın oyuna etki edecek siyasi suikastler yapabilirler.
Evet.
Yani bundan sonraki hedefleri, yani işte bak bunlar halk işte rejimle oynuyorlar, işte sistemi değiştirmeye çalışıyorlar. Tabii bunların yüzünden bütün bu suikastler ve kaos çıkıyor argümanı pekiştirmek için. Onun için de dikkat edilirse Kılıçdaroğlu'na ve Bahçeli'ye zırhlı araç tahsisi yapmak istendi vesaire. Yani bunlar boşuna değil. Yani karanlık güçlerin şu andaki direkt hedefi siyasiler ve bu anayasa değişiklik oylaması sırasında ve referandum sürecinde halkın zihnini bulandırmaya yönelik bir takım karanlık eylemler olabilir. Buna da dikkatli olmamız gerekiyor.
Evet hocam, bir başka konuya geçelim. İran'dan bir haber geldi. İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşimi Rafsanjani vefat etti. Buna dair, Rafsanjani'ye dair neler söylemek istersiniz? Buyurun.
Şimdi İran'da 8 Şubat 1979 devriminden sonra 1980'li yılların sonuna kadar bir Hümeyni dönemi vardı. Hümeyni'den sonra bir çalkantılı dönem oldu. Arkasından işte Rafsanjani iki dönem üst üste İran anayasasına göre 4 yıllığına ve 2 defa üst üste seçilebiliyor. Şimdi Rafsanjani İran rejiminde Hümeyni'den sonraki önemli figürlerden biri. Şu anda oğlu yolsuzluk suçlamasıyla hapiste.
Evet, yani bakın, saf dışı bırakıldı.
Benziyor. İşte Türkiye'de de işte bu 17 Aralık'taki hadiseleri görüyorsunuz. Yani dünya tarihi hep bu örneklerle dolu. En son seçimlerde Rafsanjani'nin seçime girmesine yönelik bir takım engellemeler söz konusu oldu. Ve şu andaki mevcut cumhurbaşkanını desteklemişti. Evet. Önümüzdeki aylarda yapılacak anayasa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Rafsanjani'nin kimden yana nasıl tavır koyacağı da dengeleri açısından önemli bir figür idi. Ancak 1934 doğumlu olması sebebiyle artık yaşta kemale ermiş, 82 yaşında sanırım vefat etti. Allah rahmet eylesin diyelim Müslüman bir insan olması hesabıyla. Yalnız İran'da yönetimde, yani ayrı bir gündem konusu olarak o konuşulabilir. Yani o İran devlet sisteminin yapısı, oradaki ulemanın rolü, mesela bir meclis başkanı var, bir cumhurbaşkanı var. Orada bir de hepsinden önemlisi o anayasayı koruyucular heyeti var vesaire. Yani İran sistemi kendi içerisinde şahsına münhasırdır. Fakat Rafsanjani İran'da önemli bir figürdü.
Evet.
Ama her fani gibi o da
göçüp gitti.
Göçüp gitti.
Evet, İsrail'e geçelim hocam. İsrail'den dün bir saldırı haberi geldi. Bir Filistinli olduğu söyleniyor. İsrail askerlerinin arasına kamyonu sürmüş ve 4 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ve Netanyahu'ya göre bütün işaretler DAEŞ'i gösteriyor. Siz ne dersiniz bu saldırının zamanlaması, İsrail'in içerisinde bir kamyonla saldırı gerçekleştirilmiş olması acaba Filistin'e yeni bir İsrail saldırısının öncüsü diyebilir miyiz?
Önce İsrail direkt DAEŞ dediğine göre şüpheyle bakmamız gerekiyor. Sebebi de şu: DAEŞ'in kurulmasından, yani IŞİD'in kurulmasından bugüne kadar bütün işaretler şunu gösteriyor. İngiliz istihbaratı, Amerikan derin devleti ve İsrail bu işin göbeğindeler.
Evet.
Ve Fransa'da can yakan eylemler oldu. Dünyanın birçok yerinde oldu. En çok zarar da Türkiye'ye verdiler. Dikkat edin, İsrail'de, İngiltere'de ve Amerika'da tık yok. Yani DAEŞ'in hiçbir saldırısı yok. Ve İsrail'de bunu gördüğü için dünya kamuoyundan da artık saklanacak hali kalmadı. Yani bunu yapan bir Filistinli belki de bu Almanya'daki olaydan ilham alıp yapmış olabilir. Normal bir Filistinli, bir delikanlı. Yani şöyle düşünün ki adamın evini yıkmışlar, annesini, babasını, ailesini darmadağın etmişler. Yani yapılabilir böyle bir eylem. doğrudur, yanlıştır, o ayrı bir, yani bir Filistinler tarafından veyahut da DAEŞ sempatizanı bir Filistinli tarafından yapılabilir ama DAEŞ'in beyin takımı böyle bir emir vermez.
Vermez. Evet.
Yani bunu böyle bilelim. Evet.
Peki hocam. Avusturya'dan bir başka haberle devam edelim. Avusturya'da başta okullar olmak üzere devlet dairelerinde başörtüsü yasağı teklif edilmiş, böyle bir öneri söz konusu ama toplumun birçok kesimi de bu öneriye tepki göstermiş. Avusturya'da neler oluyor din ve vicdan hürriyeti adına diye soralım hocam, Avrupa'nın göbeği.
Şimdi önce Avusturya'nın %98'inin Almanca konuştuğunu,
evet,
ve Avusturya'nın aslında Almanya'nın bir parçası olduğunu, hı hı, ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Avusturya ile Almanya'nın birleşmemesi konusunda bir hüküm konduğunu bilelim. Evet. Yani aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye gibi. Hı hı. Yani etnik, dini, kültürel her bakımdan birler. Şimdi nasıl ki Yunanistan Türkiye ile ilişkilerini bozmak istemediğinde Türkiye ile ilgili olumsuz söylemlerini Rum kesimine söylettiriyor. Yani hı, Avrupa Birliği'nde ayağımıza takoz olan bütün eylemlerde Kıbrıs Rum kesimi çıkıyor. Yunanistan diyor ki ya benim aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine bir şeyim yok.
İtirazım yok diyor.
Şimdi Almanya'yla da Türkiye'nin arasında çok devasa ekonomik ticari ilişkiler var. 3 milyon orada Alman Türkiye kökenli insan yaşıyor. Almanya Türkiye ile ilişkilerini, ekonomik siyasi bağlarını zedelememek için, hı hı, Türkiye'nin ayağının altına karpuz kabuğu koymak istiyorsa bunu Avusturya vasıtasıyla yapıyor. Hı. Yani Avusturya bir şey söylüyorsa aslında bu Almanya'nın sözüdür diye,
evet,
düşünmemiz gerekiyor. Yani, hı hı, bir kere olaya bu
önemli bir nokta
çerçeveden bakmamız gerekiyor. Bir diğer konu, 28 Şubat sürecinde hafızalarımızı bir yoklayalım. Yani Türkiye'de o Kemal Alamderoğlu İstanbul Üniversitesi'nde veya YÖK'te başörtüsü kıyımı yapılırken genç kızlarımız üniversite kapılarından döndürülürken ben biliyorum Önder ve İmam Hatip Mezunları Derneği Avusturya'ya, evet, başörtülü kızlarımızı okumaya gönderiyordu. Yani Türkiye'de katı bir başörtüsü yasağı varken
orası özgürlükçüydü.
Orada özgürlükler, evet, ülkesiydi. Ne oldu da şimdi birdenbire Müslümanlara karşı kısıtlamalar getirildi? 1902'deki sözü tekrar hatırlayalım. Türkiye kurumaya yüz tutunca sulanmalı, dal budak salmaya kalktığında budanmalı, hmm, ilkesine göre Türkiye artık dal budak salacak kadar büyümeye başladı. Onun için de Türkiye'nin önünü kesecek her türlü hamleler yapılmalıdır. Evet. İşte turizmini baltalamak, işte Türkiye'yi dünya kamuoyunda zor durumda düşürmek, ihracatının önüne geçmek, işte kalkınmasını bir takım yavaşlatmak, terör örgütlerini cesaretlendirmek, bunların hepsi dolaylı yollardan yapılan işlerdir. Ve Avusturya'nın yapmış, hı hı, olduğu bütün işlerin perde gerisinde Almanya vardır. Almanya'nın da karın ağrısı şudur, işte 3. havaalanı yapıyorsunuz, Frankfurt Havaalanı'nın önünde duruyor. Evet. Sizin diyelim ki Türk şirketleri gidiyor Rusya pazarında, Alman firmalarının 10 yıllardır yapmış olduğu işleri daha düşük fiyatla o ihaleler elinden alıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ilerlemesini durdurmak için de bu tür, hı-hı, atraksiyonları, evet, Avusturya vasıtasıyla yaparlar, İsviçre vasıtasıyla, evet, yaparlar. Bakarsınız daha küçük kıtırık bir ülke Türkiye ile alakası olmayan beyanatlar verir. Bunların perde gerisinde İngiltere'yi, Almanya'yı, Amerika'yı, İsrail'i aramak gerekir diye, evet, düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalıyoruz. İkinci bölümümüzde İncirlik Üssü'nün rolünü konuşacağız. Ve aynı zamanda Elbap Operasyonu, Suriye'deki gelişmeler, bir de Amerika'nın Avrupa'daki silah üstlenmesini konuşacağız. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız değerli dinleyenler. Bir yere ayrılmayın. Efendim tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam da konuşmaya devam edeceğiz. Hocam müsaadenizle öncelikle Amerika'nın Avrupa'daki silah yığınağı yapmasıyla başlayalım. Bu ne anlama geliyor? Avrupa'da Amerika neden böyle bir ihtiyaç duydu ki silah yığınağı yapmaya başladı? Buradan başlayalım, buyurun.
Şimdi Avrupa haritasına bakılırsa Sovyetler Birliği döneminde 15 Sovyet Cumhuriyeti artı, hı hı, bir de Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler Varşova Paktı'na üye ülkeler konumunda idi. Evet. İşte Sovyetlerin dağılması ve 1990'lardaki türbülans sırasında Rusya'nın sistemi çökmüştü. Yeni sistemi kuracak bir sermaye birikimi, henüz bir toplumsal o savrulmayı önleyememişlerdi. Boris Yeltsin gibi bir 24 saatin 20 saati sarhoş olan bir kişi ülkenin başında lider konumundaydı. İşte o sırada NATO, Amerika Birleşik Devletleri bütün Doğu Avrupa ülkelerini Avrupa Birliği ve NATO'ya koydular. Hatta Sovyetler Birliği'nin 15 cumhuriyetinden 3 tanesini oluşturan Litvanya, Letonya ve Estonya'yı da bir el çabukluğuyla hem NATO'ya hem Avrupa Birliği'ne aldılar. Dikkat edilirse Litvanya, Letonya, Estonya ile Polonya arasında Kaliningrad diye bir bölge vardır. Orası Rusya'ya aittir. Yani Rusya'nın Rusya'nın şu anda Kaliningrad bölgesiyle Rusya ile bağ kesildi.
Evet.
Ve bu dediğim o üç Baltık Cumhuriyeti'nde de hatırı sayılır bir Rus nüfusu var. %30-35'lere varan. O Letonya'da vesaire.
Evet.
İşte NATO Rusya'nın Kırım'da yapmış olduğu bir harekatı bir oldu bittiğiyle bu Baltık Cumhuriyetlerine de yapabileceğini hesaba katarak ve Rusya'nın da pervasız bir şekilde işte o Kırım'da, Güney Osetya'da, Abazya'da, o Kafkasya'da yaptığını en son Suriye'de güya Türkiye'nin önünü kesmek için bir denge unsuru olarak getirdiler. Fakat getirip getirdiklerine pişman oldular. Türkiye ile Rusya anlaştı. Amerika bu işte boşa düştü. Ve baktılar ki Rusya'nın önünü almazlarsa her yıl yeni bir adım atıyor ve Amerika olaya el koydu. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri kınama mesajı vermekten başka bir işe yaramayan kokmaz bulaşmaz ülkeler topluluğudur askeri bakımdan, ekonomik olarak değil. Böyle olunca da NATO ve Amerika işe el koydu ve Almanya ve Baltık Cumhuriyetleri Polonya civarında büyük tank, helikopter ve füze sistemleri yığına yapmaya başladı.
Evet.
Ya bu işlerin tercümesi şudur. Yani Rusya'ya diyor ki eğer bir adım daha yani o Kırım'da yaptığım gibi herhangi bir düşüncem varsa artık karşında NATO'yu ve Amerika'yı bulursun.
Evet.
Yani öyle sahipsiz bilme burayı. Eski dönem geçti anlamında bir mesajdır bu. Caydırıcılıktır. Mesela Türkiye diyelim ki bir sınıra yığınak yapar. Karşıdaki güce mesaj verir. Yani o tiki de bu mesajı alır geri çekilir. Siz sadece yığınak yaparsınız ve o yaptığınız askeri yığınakla da karşı tarafın hamlesini boşa çıkarmış olursunuz. Burada da böyle bir takım askeri tehditler ve tehditleri savuşturmaya yönelik dengeleme politikası vardır. Ancak şunu da bilelim. Rusya 10 yıl öncesinin Rusyası değil. Rusya artık biraz daha güçlendi.
Evet.
Amerika'ya ve Avrupa'ya kafa tutacak noktaya geldi. Ve Amerika da bunu gördüğü için işte 1990'lı yıllarda Doğu Avrupa'dan sökmüş olduğu füze sistemlerini ve askeri silahları tekrar o bölgeye nakletmeye başladı diye düşünüyoruz.
Evet hocam, şimdi Türkiye'nin Elbap operasyonla Suriye'deki son duruma da bir göz atalım. Önceki gün Azez'de bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Azez ki muhaliflerin kontrolündeki bir bölge, yerel mahkemeye bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi ve en az 60 kişi katledildi bu saldırıda. DAEŞ'in üstlendiği söyleniyor. Şimdi bu saldırı ateşkesin de böyle kısmen genellikle uygulandığı bir dönemde gerçekleşmiş olması DAEŞ tarafından mı yapıldı gerçekten de yoksa acaba rejim hani açıktan yapamıyor ama böyle saldırılarla mı muhalifleri yok etmeye çalışıyor diye soralım. Bir de Elbap operasyonuna kısaca değinirseniz nasıl gidiyor? Bunu da sizden dinleyelim.
Önce
buyurun.
Önce genel bir bilgi vereyim.
Buyurun.
Halep bin bir şehir merkezi var.
Evet.
Bir de vilayet olarak Halep vardır. Bugün PKK'nın uzantısı PYD'nin en batıdaki kantonu olan Afrin bir Halep'in ilçesidir. Şu anda Türk askerlerinin kuşattığı Elbap bir ilçesidir. Ve Türkiye'nin hedef olarak gösterdiği o Membiç bir an evvel boşaltsın dediği ve harekatı bir ilçesidir. İlk harekatı başlattığımız Cerablus Halep'in bir ilçesidir ve Azez de bir ilçesidir. Yani bu 5 tane ilçe saydım ben. Halep'in Türkiye sınırına yakın 5 tane kuzeydeki ilçesi. Bu Azez'de patlayan bombaya gelince Yani bir bomba patlıyor, yaklaşık 60 kişi hayatını kaybediyor. Bakın Türkiye'de bile şöyle sıradan bir haber olarak geçti. Evet. Ama Türkiye'de 60 kişinin hayatına mal olan bomba bizim birkaç gün gündemimizi belirliyor. Tabii, evet. Avrupa'da küçük bir haber olarak
belki
geçiyor.
Hiç gündeme bile gelmiyor.
Ama Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da veya işte Florida havaalanında patlayan bir bombada 5 kişi hayatını kaybetti. Bütün dünya medyasının gündemini işgal ediyor. Öncelikle şunu burada vurgulamak istiyorum. Müslümanın kanı, Müslümanın canının ne kadar ucuz olduğunu ve dünya genelinde baktığımızda bir Amerikalı, bir Avrupalı hayatını kaybettiğinde ne kadar gündemi teşkil ediyor. İşte Aziz'deki o insanlar yani çok has Müslümanlardır. Yani o Suriye'nin kuzeyindeki insanlara bakın, kadını, erkeği, çocuğu. Yani namaz kılmak, İslam'ın o bir takım ibadet, muamelata taalluk eden şeyleri şahsiyetlerinde yaşayan insanlardır. Evet. Ve o insanlar hayatını kaybediyor öylesine.
Evet, yitip küçük gidiyor.
Gidiyor. Muhtemelen daha şey yapmıştır. Yani o konuda Aziz'deki saldırıda birinci olağan şüpheli BAP'ta sıkışan DAEŞ'tir ama rejimde, CIA'de, İsrail'de yani burada o anda kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan bir bölge orası. Ama Türkiye'yi de canını acıtıyor. Yani diyor sen buraları kontrol altına alsan bile diyor.
Biz durmayız diyorlar.
Durmayacağız ve bunlara devam edeceğiz mesajıdır. Bunu da ayrıca bilmek gerekiyor.
Evet, şimdi Elbap'a dönelim hocam. Elbap operasyonu devam ediyor. Maalesef o yerleşim yerleri olduğu için sivillerin olma ihtimalini de göze alan Türk Silahlı Kuvvetleri yavaş ilerlemek zorunda kalıyor. Ama bir taraftan da bu operasyon devam ederken Türkiye koalisyon ülkelerinden bir şey bekliyor. Yani bu hani biz DAEŞ'e karşı bir koalisyon kurmuştuk. Sizler de yeri geliyor bombalıyordunuz DAEŞ hedeflerini ama biz Elbap harekatına başladığımızda bu yana bize yeteri kadar destek vermiyorsunuz. Hatta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koordinatları verdiğimiz halde buralar vurulmuyor diyor. Genelde hedef ABD, ABD'nin bu operasyona destek vermediği şeklinde ve bununla ilgili olarak da dillendirilmeye başlayan bir şey var. İncelik üssünün ABD'ye kapatılması. Şimdi bu İncelik Üssü meselesine de girmiş olalım aynı zamanda. İncelik Üssü neden önemli? Amerika bu üste ne zamandır bulunuyor? Biraz konuşalım hocam, buyurun.
Şimdi Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte 1950'li yılların başından başlayan hikayedir bu.
Evet.
Ve NATO'ya girdikten sonra Türkiye bir kere istihbarat teşkilatını, askeri bütün teçhizatını, mühimmatını tamamen NATO standartları adı altında ve bir de komünizmle mücadele etme başlığı altında mesela FETÖ'nün, Fethullah Gülen'in ilk sahneye çıktığında Erzurum'da komünizmle mücadele derneğinin Erzurum
temsilcisi, önde gelen
vesaire. Yani şimdi bakıyorsunuz işte bizim bu kontru gerilla dediğimiz bütün bu NATO'nun karanlık işlerini yapan Gladio, işte bu İtalya'da 1970'li yıllarda Başbakan Aldo Moro'yu öldürmüşlerdi bunlar. Dolayısıyla büyük suikastler yapan yeraltı bir NATO'nun ve bu teşkilatın görünür bir askeri teşkilat olmakla birlikte bir de yeraltı bir takım kaos, kargaşa çıkarabilen ekipleri vardır. İşte İncirlik Üssü NATO'nun Orta Doğu'daki en ön ve en büyük karakolu konumunda. Orta Doğu gibi çok karmaşık ve her an silahların patlayabildiği bir coğrafyada mesela 1. Körfez Savaşı'nda ve 2. Körfez Savaşı'ndaki bombardıman yapan uçakların büyük bir kısmı İncirlik'ten hareket halindeydi. Evet. Hatta ben hatırlıyorum 1991 92 91 yılının Ocak ayıydı. O bombardıman başladığında biz 15 tatilde Adana'ya gitmiştik. Yani gökyüzünde uçak sesinden yani Adana'da Ceyhan'da sesinden durulmuyordu. Yani İncirlik Üssü o kadar faaldi. Ve Amerika'nın şu anda Katar'da da büyük üssü var. Şu anda Irak'ın kuzeyine de yapıyor. Suriye'nin kuzeyine de bir takım üs yapma hazırlıkları vardır ama İncirlik vazgeçilmez diyor. Ve İncirlik'te bazı kaynakların ifadelerine göre Amerika'nın atom bombası bulundurduğu bile söyleniyor.
Evet.
Yalnız biz, bizim haberimiz yok yani, söyleniyor buradan. Dolayısıyla İncirlik biraz da göründüğü kadar masum olan bir yer değil. Hı-hı. Mesela bu 15 Temmuz darbe girişiminde,
evet,
de tanker uçakların kalktığı ve işlerin İncirlik'ten kotarıldığına dair rivayetler,
evet,
de vardı.
Evet.
Bu nedenle Orta Doğu coğrafyasındaki birçok darbelerde karanlık bir takım, hı-hı, işlerin organize edildiği bir yerdir. Peki İncirlik dediğiniz yer bir, mesela bir Bahreyn'in topraklarından belki daha fazla, yani oldukça geniş bir, hı-hı, alanı kaplıyor bu İncirlik üssünün olduğu yer. Bu Adana Ceyhan arasında,
evet,
Seyhan Nehri'nin doğusunda. Burasını siz kapatmaya kalktığınızda Amerika ile artık köprüleri atmışsınız demektir.
Hmm.
Yani orası işin son,
evet,
geldiği nokta. Hala Amerika ve Türkiye birbirlerini burun sürtme mücadelesi yapıyorlar. Ve Türkiye 20 Ocak'ta Trump'ın
gelişini bekliyor.
Gelişini ve Trump'ın, Obama'nın ve Clinton'ın, Hillary Clinton'ın yapmış olduğu ve bu terör örgütlerine yönelik silah ve mühimmat yardımını keseceğini,
evet,
ve artık devletlerle muhatap olacağını beyan eden bir takım sözlerine binaen biz bekliyoruz. Eğer o günden önce siz İncirlik üssünü kapatıyorum derseniz Amerika ile köprüleri atmış olursunuz. Daha,
hı hı,
bu da, evet, çok da akıllıca bir davranış olmaz. Ancak aynı davranışları Trump yönetimi de önümüzdeki yıl bu zamanlar geldiğimizde hala devam ettirirse de artık bu işin öyle sürdürülebilir olmadığını da bilmekte fayda var. Çünkü Elbap operasyonunda,
evet,
Rakka üzerinden o doçkalarla silahlı militanlar Elbap'a doğru geliyor. Türkiye koordinatları veriyor. Fakat uçaklar gidiyor, işte bir gösteri uçuşu yapıyor, geri dönüyor.
Evet.
Ve Türkiye'ye verilen mesaj şu. Diyor ki Membiç'e yapmayı planladığın operasyondan,
hı hı,
vazgeç veya biz o oluşturmaya çalıştığımız o koridorla ilgili hesaplarını tekrar gözden geçir. O zaman diyor Türkiye'de ne terör kalır,
hı,
ne de Elbap'ta sizin önünüzde bu kadar engel kalır diyor. Yani bunun tersinden okuduğumuzda tercümesi şudur. Aslında Elbap'ta sizi bu kadar meşgul eden biziz diyor.
Hı.
Ve,
evet,
şu anda PYD'li ve PKK'lı militanların bile Elbap'ta,
evet,
Türk askerine karşı savaştığına dair raporlar var. Dolayısıyla da onlar da biliyor ki Elbap'tan sonra sıra kendilerine geleceği için o kalenin düşmemesi,
evet,
için uğraşıyorlar. Bu nedenle hani Kur'an'da küfür tek millettir,
evet,
ifadesini hatırlayacak olursak burada bir bakıyorsunuz birbiriyle savaşmış gibi görülen DAEŞ'la PYD, Türkiye söz konusu olduğunda birdenbire müttefik olabiliyorlar. Bunların, evet, hepsi tek tek düşünülmesi gereken konulardır diye ben burada işaret ediyorum. Ve Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın çok önemli ve anlamlı bir ifadesi vardı.
Evet.
Diyor ki biz biliyoruz diyor. Dünya bilsin ki diyor bu terör örgütlerinin kim tarafından lojistiğinin verildiğini, kim tarafından kurulduğunu biliyoruz ve bunu da dünyaya söyleyeceğiz ve kaybettiniz diyor. Sizin bu buradaki maşalarınızı yok edeceğiz diye de açık,
evet,
açık mesaj veriyor ve Türkiye artık askeriyle, polisiyle, siyasetçisiyle ve topyekün halkıyla bunu bir milli mücadele azmiyle görüyor ve çok sevindirici bir durumdur. Yani Türkiye tarihinde de yani bu Fırat Kalkanı harekatı bence 1974 Kıbrıs harekatından bu yana ilk defa böyle milli birliğinde yani çok az konuda beraber olduğumuz konulardan biridir. Ve askerimizin özelliği şu, mesela bir İngiliz Amerikan askeri kendine verilen görevi tam ve motamot yapar, bir hakkın yapar ama oradan ötesini düşünmez bile. Ama bizim askerimiz kendine verilen görevi yaptığı gibi yeri geldiğinde inisiyatif alır, canını ortaya koyar ve bir tehdidi önler.
Evet.
İşte bu
İzmir'deki
hadisede, evet, olduğu gibi. Yani kolay kolay bir Avrupa'da, Amerika'da böyle bir trafik polisinin canını ortaya atıp da böyle bir eylem yaptığını göremezsiniz. İşte bizim farkımız da budur. Bunu bildikleri için de sürekli olarak içimize çalışıyorlar. Yani kendi içimizdeki bir takım tefrikayı arttırıcı eylemleri dikkat edin. Mesela Kayseri'deki saldırıda komando birliğine PKK yapıyor. Kürtlere karşı bir hınç oluşturulmaya çalışılıyor. Reyna'da hayat tarzı üzerinden aynı şekilde işte Türkiye'de Sünni Alevi bir takım çatışması ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ama halkımız şunu bilsin. Türkiye her renkten, her inançtan insanın bir arada yaşadığı ve birbirine tahammül göstererek yaşadığı bir ülke olacaktır. Ve bunu en muhafazakarından en liberaline kadar böyle bilmesi gerekiyor.
Evet.
Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. İnşallah
kimseye de bırakmayacağız.
Milli birliğimizi, evet, beraberliğimizi bundan sonra da koruyacağımız konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dostla düşmana da bunu göstereceğiz inşallah.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli dinleyenler, medeniyet coğrafyamızın bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine başka konularla, sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocama bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.